Ayrım 10.
Karaya çıkan bölükler ellerinde al bayraklar kaleye doğru ilerliyorlardı. 40 yıllık bir beklemenin son çabasıyla davrandı. Birden kemikleri çatırdadı. Badem ağaçlarının çiçekli gölgeleriyle örtülen yoldan yürüdü. Kıyıya doğru koştu. Karaya çıkan askerler aksakallı bir ihtiyarın kendilerine doğru koştuğunu görünce "Dur!" diye bağırdılar. İhtiyar durmadı, bağırdı. "Ben Türk'üm oğullar, ben Türk'üm!" Askerler onun yaklaşmasını beklediler. İhtiyar Türklerin yanına yaklaşınca önüne ilk geleni tutup öpmeye başladı. Gözlerinden yaşlar akıyordu. Haline bakanlar üzülmüşlerdi. Biraz heyecanı denince sordular. "Kaç yıldır tutsaksın?" "40." "Nerelisin?" "Edremitli." "Adın ne?" "Karamemiş." "Kaptan mıydın?" "Evet." İhtiyarın çevresindeki askerler birbirine karıştı. Bir çığlıktır koptu. "Bey'e haber verin!" diye bağırışıyorlardı. İhtiyarın kollarına girdiler. Kuş gibi deniz kenarına uçurdular. Bir sandala koydular. Büyük bir kadırgaya çıkardılar. Askerin içinde onun kahramanlık serüvenlerini bilmeyen, ününü duymayan yoktu. Biraz güvertede durdu. Sevinçten şaşırmış, aptallaşmıştı. Ayağına bir çakşır geçirdiler, sırtına bir kaftan attılar, başına bir kavuk koydular. "Haydi beyin yanına," dediler. Onu kadırgaya getiren askerlerle birlikte büyük geminin kıçına doğru yürüdü. Kara, pala bıyıklı, sırmalı giysisinin üzerine demir, çelik zırhlar giymiş iri bir adamın karşısında durdu. "Sen Kaptan Karamemiş misin?" "Evet," dedi. "Hızır Aleyhisselam'ın geçtiği yerlerden geçen sen misin?" "Benim." "Doğru mu söylüyorsun?" "Niye yalan söyleyeceğim?" "Aç bakayım sağ kolunu." İhtiyar kaftanın altından kolunu çıkardı, sıvadı, beye uzattı. Pazısında haç biçiminde derin bir yara izi vardı. Bu yarayı gecesi 6 ay süren bir adadan karısını kaçırırken almıştı. Bey ellerine sarıldı, öpmeye başladı. "Ben senin oğlunum," dedi. "Turgut musun?" "Evet." İhtiyar tutsak sevincinden bayılmıştı. Kendine gelince oğlu ona, "Ben karaya cenk için çıkıyorum. Sen gemide rahat kal," dedi. Eski kahraman kabul etmedi. "Hayır, ben de sizinle cenge çıkacağım. Çok yaşlısın baba ama yüreğim güçlüdür. Rahat et, bizi seyret. 40 yıldır dövüşü özledim." Oğlu babasının ellerine varıp, "Vatanını, sevdiklerini göremeden seni tekrar kaybetmeyelim baba," diye yalvararak öptü. İhtiyar kafasını kaldırdı, göğsünü kabarttı. Daha bir gençleşmiş gibiydi. Bayrağı işaret ederek, "Şehit olursam bunu üzerime örtün. Vatan al bayrağın dalgalandığı yer değil midir?" dedi. Ferman. Sanki bir tufandı. Gök delinmiş gibi aralıksız yağmur yağıyor ve bütün ordu Semlin'e doğru sel, çamur, sis ve bora içinde ilerliyordu. Belgrad-Şabaç yolu çökmüştü. Karanlık ormanlara, sarp yokuşlara, uçurumlu dağlara alışkın olmayan yük develeri yedekçileriyle birlikte kaybolmuşlardı. Subaylar bağırıyor, boru sesleri işitiliyor, atlar kişniyordu. Hatta padişahın otağı bile ortada yoktu. Bu kısa yol 3 gündür bitip tükenmiyordu. Konak yerine yalnız sadrazamın çadırı kurulabilmişti. Padişah saltanat arabasının penceresinden kendi otağını göremeyince çevresindeki ıslanmış allı yeşilli sırmalı giysilerle gözleri kamaştıran iri ve çevik koruyucularına "Daha durmayacak mıyız?" dedi. Hiç kimse karşılık vermedi. Herkes önüne bakıyor ve şakır şakır yağmur yağıyordu. Yaşlı padişah hastaydı. Ama ayaklarındaki nicris sızılarını duymuyor, kurban bayramı namazının Semlin'de kılınmasını düşünüyordu. Artık eskisi gibi ata binemiyor, hatta vezirleriyle görüşüp konuşmak için bile saltanat arabasından çıkamıyordu. Konak yerinde padişahın otağını görmeyen bütün ordu, gökyüzünden gelen bu öfke karşısında dona kalmış, günah dolu bir topluluk gibi birdenbire sustu. Sesler, borular, uğultular, hatta atların kişnemesi bile kesildi. Yalnız yerlere ve çalılara düşen yağmur damlalarının şıkırtısı duyuluyordu. Sadrazam ne yapmıştı? Ta İstanbul'dan beri padişahtan bir konak ileri gidiyor, yolları düzeltiyor, padişahın otağını kurduruyordu. Bu onun göreviydi. Ama hangi padişah otağı? Yağmurun loş gölgeleri içinde koca kavuğu ve uzun boyuyla Sokollu'nun elleri önünde bağlı, gözleri yerde yavaş yavaş saltanat arabasına yaklaştığı görüldü. Haberciler açılarak yol veriyordu. Arkasından 3 tuğlu vezirler de geliyordu. Kavuğundan sızan sular solgun yüzüne, sarı sakalına akıyordu. Son sırma perdenin yanına gelince, "Padişahım, acıyınız, kulunuzun çadırına şeref veriniz," dedi. "Bizim otağımız niçin yapılmadı?" "Otağcılar fırtınadan yolu kaybetmişler. Konak yerine gelemediler padişahım." Padişah bir şey söylemedi. Perdenin gerisine çekildi. Yağmur durmuyor, daha da şiddetleniyordu. Sokollu'nun işaretiyle altın yaldızlı koruyucu mızrakların arasındaki değerli taşlarla süslü saltanat arabası hareket etti. Sakin ve ıslak vezirler büyük kavuklarındaki parlak tuğları sallayarak gözleri yerlerde altın tekerleklerin yanı sıra yürüyorlardı. Çadırın önüne gelince arabadan inen padişahın kollarına girdiler. Sırma perdeli kapıdan içeri soktular. Yağmur hiç durmadan yağıyordu. İstanbul'dan 49 günde Belgrad'a gelen yorgun ordu yollarda bir takım haydutların saldırısına uğramıştı. Yeniçeri ağası bunları izlemeye çıktı. Malkara Bey'i Evren Bey ile birleşti. Hepsini saklandıkları kovuklarda tuttu. Konak boylarında astırdı. Bu izlemelerde üst düzeyden ve padişahın gözdelerinden pek genç bir kahraman olan Tosun Bey yine kendini gösterdi. Tek başına dağları, ormanları, mağaraları dolaştı. Beşer onar rast geldiği haydutlarla tek başına vuruşarak hepsini yere serdi. Bütün ordu yolunu temizledi. Hiçbir yasakçı onun arkasından at süremiyor, kimse ona yetişemiyordu. İleri geri üç konağa birden gidiyor, uykusuzluk, yorgunluk nedir bilmiyordu. 4 yıl önce padişah onu sipahiler arasında görmüş, güzelliğini, yürekli tavırlarını beğenerek yanına almış, ona birçok görev vermiş, hatta 1 yıl içinde çavuş başlığa kadar çıkarmıştı. Daha 25 yaşındaydı. Gür siyah bıyıkları, şahin bakışlı iri ela gözleri, geniş ve kalın omuzları, gösterişli yürüyüşü her göreni hayran bırakırdı. Savaşlarda ayrı ayrı yerlerden şimdiye kadar 30 yara almış ve pek çok general kafasını mızrağına takarak paşalara armağan getirmişti. O bütün ordu içinde rakipsiz bir yüreklilik, kahramanlık ve çabukluk örneğiydi. Yaşlı Zal Mahmut'tan daha güçlü olduğunu herkes biliyordu. Kuş gibi uçar, yıldırım gibi seyirtir, aslan gibi atılır, kaplan gibi parçalanır. Sadrazam en tehlikeli işlere onu salar, büyük ve eşsiz başarılarından sonra padişahın huzuruna çıkarır, ona övgü yağdırırdı. Kendilerinden başka yiğit olmadığına inanan gururlu yeniçeriler bile önlerinden o geçerken kendilerini tutamazlar, coşarak "Yaşa Tosun Bey, seni hangi ana doğurdu?" diye nara atarlardı. Tek başına yaptıklarının ünü dillerdeydi. Kuşatılmış kalelere gece gizlice kurulan ince merdivenlerden çıkmış, yalın kılıç tek başına düşman arasına atılmış. Düşman ordugahlarının görünmeden arkasından dolaşarak cephanelerini ateşe vermiş. Tutsak olduğu zaman yüzlerce koruyucunun arasından kurtularak onu bekleyen nöbetçileri öldürüp silahları ve atlarıyla dönmüştü. Herkes onu sever, herkes ona saygı gösterirdi. Hatta vezirler bile. Çünkü Tosun Bey bu yüreklilikle yakında beylerbeyi olacak, vezirlik için çok beklemeyecek. Evet öyle sayılır ki daha sakalına kır düşmeden padişahın mührüne kavuşacaktı. Hem yürekli hem erdemliydi. Savaşa giderken Sedefli Cura'yla kahramanlık destanları söyler, barış zamanında gayet çelebice bilgelikler dolu gazeller, kasideler yazardı. Kılıç kabzasının mısırlattığı elinde kalem yabancı durmuyordu. Halkın dilinde onunla ilgili birçok efsane dolaşırdı. Babasının bir emektarı onu büyütmüştü. Haksız yere kafası kesilmiş bir beyin oğluydu. Yağmur durmadan yağıyordu. Konak çamurlu ve bozuk bir yolun sağında kurulmuştu. Her yandan seller akıyor, erler sırayla yerlerine geliyorlar, çadırlar kuruluyor, kazanlar indiriliyor, ötede beride ateşler parlıyordu. Bu kalabalığın arasında Tosun Bey'in alatıyla süzüldüğü görüldü. 2 konak geriden orduya yetişmişti. Yol kenarında semeri devrilmiş bir katırı kaldıran yeniçerilere sordu. Padişahın otağı nerede ağalar? Yeniçeriler onu görünce doğruldular, saygıyla selamladılar. En yaşlıları karşılık verdi, kurulmadı. Efendimiz ileri mi gitti? Hayır. Ya nerede? Sadrazam Paşa'nın çadırında. Tosun Bey durdu. Yeniçerinin yüzüne dikkatle baktı. Yeniden sordu. Padişahın otağı nerede kurulmuş? Kurulmamış. Niçin? Kaybolmuş. Yeniçeri sustu. Önüne baktı. Padişahın otağı mı kaybolmuş? Evet. Tosun Bey fena halde öfkelendi. Dişlerini sıktı. Padişahın otağı nasıl kaybolurdu? Bunu aklı almıyordu. Padişah onca pek kutsaldı. Otağı gözünde yeri değiştirilen bir Kabe'ydi. Kabe'si yıkılan bir inançlının aceleciyle ağır ve keskin mahmuzlarını atının karnına vurdu. Islak tuğlarıyla bayrak direkleri görünen sadrazam çadırına doğru saldırdı. Ama pek ileri gitmedi. Seyirdim ustaları yağmur içinde dolaşıyordu. Onu pek seven kazasker Perviz Efendi'nin çadırını gördü. Yere atladı. Atını koşan bir hizmetkara verdi. Kahramanlık şiirlerini okuduğu Perviz Efendi çadırın içinde ayaktaydı. Nişancı Eğri Abdizade Mahmut Çelebi ile Savaş Köprüsü'nün Semendire Beylerbeyi bayram tarafından nasıl yapıldığını konuşuyordu. Onun girdiğini görünce "Hayrola Tosun Bey?" diye sözünü kesti. Tosun Bey titriyordu. Kendinde değildi. Padişahın otağı kaybolmuş. "Evet oğlum, bu nasıl olur efendi hazretleri? Yolu şaşırmışlar belki. Sadrazam Paşa bir konak önden gidiyor. Nasıl kaybetmiş?" Perviz Efendi karşılık vermedi. Mahmut Çelebi yağmurun fırtınanın şiddetinden söz etmek istedi. Tosun Bey coşuyordu. Açtı ağzını, yumdu gözünü. Artık bu kadar kayıtsızlık olur muydu? Bu kulağa yakışır mıydı? Hasta Veli Nimet hiç düşünülmüyordu. Ya otağı suya kaptırdılarsa, ya taht bulunmazsa, daha İstanbul'dan çıkmazdan önce bir çavuş gönderilerek görüşmek için Semlin'e çağrılan Sigismund'u padişah nerede huzuruna kabul edecekti? Bir parça yağmurdan yollarını şaşıran, dağılan orduya padişah nasıl güvenecekti? Tosun Bey yürekli adamlara özgü o saldırganlıkla ağzına geleni söylüyordu. İki konak arasında bir otağı koruyamayan adam koca bir devleti nasıl yönetir dedi. Bu çok ağır bir soruydu. Perviz Efendi yavaşça kalın halının üzerine serilmiş erguvani şiltesine çöktü. Mahmut Çelebi bu sözü hiç işitmemiş gibi davrandı. Durmadan yağan yağmurun sayısız ve sinir bozucu damlaları tıpır tıpır çadırın üstüne düşüyor, ordugahın belirsiz uğultusu içinde sanki düşsel bir akının uzak ve düzenli ayak seslerini duyuyordu. Tosun Bey dışarı çıkınca aceleyle adamlarını buldurdu. Atını değiştirdi. Kimseyle konuşmadan tek başına padişahın otağını aramaya çıktı. Hava gittikçe kararıyordu. Derin yarlardan, sel yarıklarından aştı. Taşan, köpüren derelerden geçti. Ormanlara dalan yollara girdi, tepelere çıktı. Dört yana naralar savurdu. Sesinin boğuk yankılarından başka bir karşılık alamadı. Gelen gece pek karanlıktı. Yağmur durmuyordu. Sabah erkenden çıkar bulurum diyerek geri döndü. O kadar karanlıktı ki dizgini boş bırakıyor, geldiği yollardan atının içgüdüsüyle dönebiliyordu. Meşaleleriyle ordugah uzaklardan görünmeye başladı. Karanlığın, yağmurun, rüzgarın içinde at dilediğince yürüyordu. Kimdir o? 10 adım ötede koyu bir karaltı belirdi. Yabancı değil. Sen misin Tosun Bey?
Benim.
Sadrazam Paşa Efendimiz sizi aratıyor. Biz 10 süvari çevreye dağıldık. Pekala, gidelim. Ve karanlığın içinde Tosun Bey önde, sipahi arkada ordugaha koştular. Meşaleleri, nöbetçileri, mehterleri geçtiler. Zaten hizmetkarlar, solaklar, çavuşlar yağmurun altında bekleşiyorlardı. Tosun Bey'i sadrazamın yanına götürdüler. Paşa büyük şiltesine yaslanmış, uzun ve değerli taşlarla süslü çubuğunu çekiyordu. Karşısında silahtar Cafer Ağa ile nişancı Feridun Bey hazır oldu duruyordu. Oğlum Tosun dedi, sana bir iş çıktı. Senin gibi at sürecek er yok. Bu padişah fermanını şimdi al, koş, Niş'e götür. Oradaki beye ver. Karşısında sırılsıklam hazır oldu duran Tosun Bey'e öpüp başına koyduğu kırmızı bir keseyi uzattı. Tosun Bey elleri bağlı ilerledi. Eğildi, keseyi aldı. Öptü, başına koydu. Dışarı çıkarken sadrazam, haydi aslanım, çabuk, yolun uğurlu olsun diyerek gülümsedi. Çadırın önünde eşsiz bir kıratın onu beklediğini gördü. Yağmur hala eski şiddetiyle yağıyordu. Bindi. Karnı açtı. Üzengisini tutan hizmetkarlardan su istedi. Verdikleri suyu sonuna kadar içti ve ağır keskin mahmuzlarını atın karnına vurdu. Ordugahın kalabalığı, ışıkları, uğultusu arasından 5 dakikada çıktı. Karanlığın, yağmurun, rüzgarın içinde 4 nala uzaklaştı. Kayboldu. Ormanlardan, derelerden, köprülerden, tepelerden, uçurumlardan şimşek gibi geçti. Belgrad'da durmadı. Hemen atını değiştirdi. Azığını aldı, yine yola atıldı. Hiç uyumuyor, yalnız düz yerlerde atı tırıs giderken rüyasız ve uyanık bir uykuya dalıyordu. Gecelerden gündüze, yağmurlardan güneşe girdi. Haziran sıcaklarıyla giysileri kurudu. Kendi ve atı terledi. Akşamları serin rüzgarlara karışan bülbül sesleri işitti. Sabahları cıvıldayan tarla kuşlarının saklandığı ekin denizleri içinde yürüdü. Sonunda bir gece pek uzaktan Niş'in aydınlıklarını gördü. Büyük bir çiftliğin önünden geçiyordu. İri ve azgın köpekler arkasından koşuyor ve havlıyorlardı. Gün doğuncaya kadar şurada kalayım, erkenden kente girerim dedi ve çiftliğe saptı. Herkes gibi çiftliğin adamları da onu tanıyorlardı. Atını aldılar, saygı içinde yukarıya, kuleye çıkardılar. Ben biraz dinleneceğim, gün doğmadan beni uyandırın diye buyurdu. Ne olursa olsun her gelen yolcuya yemek çıkarmak gelenekti. Tosun Bey, hiçbir şey istemem, bana biraz ayran getirin dedi. Ve getirip bıraktıkları testiyi dikti. Susuzluğu geçince sedire uzandı. Gözlerini kapadı ama uyuyamadı. At üzerinde gelen uykusu böyle hareketsiz kalınca kaçıyordu. İki yanına döndü. Tolgasını çıkardı, kılıç kemerini gevşetti. Tam dalacağı sırada birdenbire sıçradı. Göğsünün üzerine koyduğu ferman ateş almış yanıyordu. Elini götürdü. Hayır, tuhaf bir rüya. Ferman yerinde duruyordu. Biraz daldı. Rüyasında götürdüğü fermanın eriyerek kan olduğunu, sonra tufan dalgasının kırmızı alevler halinde bütün vücudunu sardığını görüyordu. Sıçradı, uyandı. Hiçbir tehlike karşısında düzenini bozmayan yüreği şimdi hızlı hızlı çarpıyordu. Doğruldu. Hayırdır inşallah dedi. oturdu, bir şeyler okudu, döndü, 3 kez sol yanına tükürdü. Elini titreyerek fermanı götürdü. Yerindeydi, yavaşça tuttu ve elinde olmadan çekti. Ocağın üzerindeki kandilin titrek ve sönük aydınlığı içinde baktı. Üstüne sardığı çerçeveyi çıkardı. Bu kırmızı bir keseydi. Yanından bal mumuyla mühürlenmişti. Dikkat etti. Terden, yağmurdan ve hareketten bu mum mühür yerinden oynamıştı. Acaba içinde ne vardı? Dehşetle rüyasına giren bu ferman neydi? Kesinlikle güvenlikle ilgili kutsal bir buyruk. Çünkü savaş yukarıdaydı. Haydutlar, cephane ya da yollar ve ulaştırıcılar için bir şey olmalıydı. Ama hayır, bu önemli, pek önemli bir buyruktu. Çünkü özel olarak kendisiyle gönderiliyordu. Acaba neydi? Fermanı tekrar çevreye sardı. Koynuna koyacaktı. Ama göğsünün görünmez bir baskı altında ezildiğini duydu. Boğazı tıkandı. Sanki ferman gerçekten ateş almış, vücudunu yakıyordu. Sönmez bir merak ateşi ruhunda tutuştu. Zaten işte mühür bozulmuştu. Açsa belli bile olmayacaktı. Başını salladı. Kendi kendine sakın dedi. İçinde tutuşan merak ateşi öldürücü bir sıtma gibi her yerini sarsıyordu. Ateş içinde yanan elleri sanki kendi güdüsüyle inat eden başka bir vücudun organıymış gibi torbayı açtı. 3'e katlanmış kağıdı çıkardı. Tosun Bey istemine baş kaldıran ellerinin cinayetinde titredi. Bir ferman açılabilir miydi? Ama kımıldayamıyor, ellerine söz geçiremiyordu. Zincire vurulmuş, hareketsiz yatarken başkasının işlediği cinayeti karışmadan seyreder gibi ellerinin hainliğine baka kaldı. Onu dinlemeyen bu eller fermanı da açtı. Tosun Bey az ışık veren kandilin ışığıyla ancak gördüğü satırları okudu. Taş odanın beyaz duvarları, nakışlı tavan, halı örtülmüş döşeme çevresinde dönmeye başladı. Deli oluyordu. Cinayetten sonra kaçan katiller gibi elleri iki yanına düştü. Açık ferman dizlerinin üstünde kaldı. İş bu kutsal buyruğumuzu getiren devletimize zararlı olan Tosun Bey kulumun da hemen vücudundan başın kesesin ve şöyle bilesin ki... Gözünü bu cümleden ayıramıyordu. Aşağısını okuyamadı. Demek gece gündüz hiç durmadan koşarak getirdiği, rüyasında vücudunu yakan bu kırmızı kese kendi idam fermanıydı. Şaşkınlığı çok sürmedi. Belki 50 kez ölümün pek yakınından geçerek korkunç kanatlarını sürttüğü geniş ve parlak alnını tuttu. Arkasına dayandı. Sağındaki pencereden siyah ve dağınık bulutların geçişine baktı. Bir an öyle durdu. Derin bir solukla göğsünü kabarttı. Ama niçin dedi. Bağlılıktan, yüreklilikten, fedakarlıktan, savaştan, saldırıdan başka ne yapmıştı? Ta 15 yaşından beri, 10 yıldır at sırtından inmiyordu. Bütün dünyayı dolaşıyor, en ünlü kahramanların çekindikleri yere gözünü kırpmadan atılıyordu. Kuşatmadaki burçların içine, yüzlerce zırhlı düşmanın arasına, tek başına yalın kılıç atıldığı zamanlar ölmediği halde, şimdi bir celladın bayağı bir köpek çingenenin satırı altında mı can verecekti? Geçmişe hep birden düşünüyor ve kırılır gibi olan cesareti yavaş yavaş yerine geliyordu. Doğruldu, ayağa kalktı. Ferman ve kese yere düştü. ''Ben kafamı kolay kolay vermem.'' dedi. Pencereye yaklaştı. Siyah bulutlar daha hızlı geliyor, tan yeri ağrıyor, çiftliğin yanından akan küçük bir derenin dokunaklı ve hafif şırıltısı işitiliyordu. Bütün Rumeli, bütün Anadolu onu tanırdı. Anadolu'ya atlayınca hangi şehzadenin yanına gitse sevgiyle kabul olunacağına güveniyordu. 10 kişiye, 100 kişiye değil, gerekirse 1000 kişiye karşı koyabilecek bir cesareti vardı. Sonra gücü, ustalığı, çevikliği. Bütün ülkede bir eşi daha yoktu. Bir kere Anadolu'ya kapağı atınca ele geçmezdi. İran'a, Turan'a kadar vura kıra gider, adına, ününe daha çok ün, şeref eklerdi. Yüreği yeniden ama niçin diye burkuldu. Hiçbir şey beklemiyordu. Aklına ancak ödül ve övgü gelirdi. Böyle bir sözcük. Asla. Acaba ne suç işlemişti? Düşünüyor, düşünüyor, bir türlü suça benzer bir şey yaptığını hatırlamıyordu. İftiracılar, Allah'tan korkmaz karalamacılar, kim bilir aleyhinde ne yalan uydurmuşlardı. Ama... O babası gibi celladın pis kılıcına bir koyun gibi başını uzatmayacak, canını almaya gelenlerin canlarını alacak, kendi canı alınıncaya kadar başkalarından can alacaktı. Zaman geçirmeyeyim diye mırıldandı. Tolgasını başına geçirdi. Kılıcının kayışını, kuburluklarını sıkıştırdı. Yerdeki fermanla keseyi aldı. Yine gözüne devletimize vücudu muzır olan sözcükleri ilişti. Niçin onun vücudu devlete zararlıydı? Böyle bir suçlama canını devlet uğruna adamış bir insan için ne acı bir aşağılama ne acı bir sövgüydü. Yazıya dikkat etti. Acaba padişahın yazısı var mıydı? Silahtar Cafer Han'ın da olabilirdi. Padişahla onun yazısı farksız derecede birbirine benzerdi. fermanı katladı. Yine keseye soktu. Bal mumunu hohladı. Mührü eski yerinden hafifçe yapıştırdı. Azrail'in kanadından kopma, kanlı bir tüy kadar hafif olan bu müthiş bez içinde işte hayatı duruyordu. Evirdi, çevirdi. Bu müthiş şeye bakarken kafasından hep eremediği dilekleri, açıklayamadığı istekleri geçti. Bu dakikaya kadar ne mutluydu. Padişahın en sevgili gözdesiydi. Gördüğü iyilikleri düşündü. Süvarilik zamanlarını hatırladı. Daha 15 yaşındayken bile gücü, yiğitliği görenleri şaşırtıyordu. Cirit oyunlarında, güreşlerde, vuruşmalarda hep birinci geliyordu. Sonra onu evinde büyüten babasının eski emektarı yaşlı Saliha gözünün önüne geldi. İstanbul'dan çıkarken ayrılık için elini öpmeye gittiği zaman bu ihtiyarın verdiği öğüt işitir gibi oldu. Padişahın buyruğundan dışarı çıkma, canını istese ver, düşünme. Dünyada olmasa bile öbür dünyada karşılığını görürsün. Ve geçmişi daha fazla hatırlayamadı. Ansızın bozulan bir saat gibi sanki kafası durdu. Yalnız kulağından Saliha'nın sesi çıkmıyordu. Padişahın buyruğundan dışarı çıkma. Oysa o işte padişahın buyruğundan dışarı çıkıyor, hatta baş kaldırmaya hazırlanıyordu. Bu büyük ve utanç verici günahı işlemiş gibi yüreğinde heyecan ve pişmanlık karışımı zehirli bir sızı duydu. Canını padişah ve devlet uğrunda vermeye ant içmemiş miydi? O halde bu canı kimden, nereye ve niçin kaçıracaktı? Artık birdenbire güçlenmiş sistemine bağlı demir elleriyle tuttuğu bu kırmızı keseyi kaldırdı. Dudaklarına dokundurdu, sonra başına götürdü. Güneş bulutlar içinden gizlice doğarken dolu dizgin nişe girdi. Canlı bir yıldırım gibi dar ve bozuk sokaklardan geçti. Beyin konağı önünde de atından atladı. Onu tanıyan kapıcılar, süvariler, erler Tosun Bey diye koşuştular. İki kanadı açık geniş kapının ortasında bir fener sarkan beyaz badanalı kemerin altından temiz ve zemini kara taşlı kaplı iç avluya ilerledi. Vardı. Çabuk beye haber verin. Ferman var. Hizmetkarların arasından ayrılan uzun boylu kapıcı başı öne düştü. Onu taş merdivenlerden çıkardı. Bey sabah namazını kılıp selamlığa çıkmıştı. Rahat rahat çubuğunu tüttürüyor, uyku sersemliğini üzerinden atmaya çalışıyordu. Odasına ansızın Tosun Bey'in geldiğini görünce şaşaladı. Bu bey onun yiğitliğine ve kahramanlığına hayran, yaşlı feleğin çemberinden geçmiş eski bir askerdi. Hemen ayağa kalktı, kucakladı, alnından öptü. ''Hoş geldin yiğidim, iyi haberler getirdin.'' Tosun Bey gülerek bir padişah fermanı getirdim dedi ve koynundan kırmızı keseyi çıkardı. Öptü, başına koydu, uzattı. Yaşlı bey Tosun Bey'le özel olarak gönderilen bir fermanın önemini düşündü. Yorgun yüreği hopladı, sarardı. Titrek, zayıf ve kıllı elleriyle bu keseyi aldı, öptü, başına koydu. Mumun bozukluğuna bile dikkat edemedi. Kopardı, fermanı çıkardı. Açtı, okudu ve uzun çubuğunun dayalı durduğu yüksek sedire yıkılıverdi. Karşısında Tosun Bey bir eli kalçasında dinç ve levent duruyor, gülümsüyordu. Zavallı ihtiyar ağlamaya başladı. ''Ne ağlıyorsun bey hazretleri?'' İhtiyar inledi. ''Bu fermanın ne yazdığını biliyor musun?'' ''Biliyorum. Benim kafamın kesilmesi yazıyor.'' Yaşlı bey, bütün memlekette kahramanlığı dillere destan olan bu al yanaklı, gür bıyıklı dağ parçası, görünüşü saygı uyandıran yiğit güzel Bahadır'a ıslak gözleriyle uzun uzun baktı.